Bölüm 5. Çağdaş İslam Sorunları ve Geleceği. İslam, bugün bizim incelik gösterip üçüncü dünya diye adlandırdığımız cehennemin ya da Araf'ın içine adım adım gelip girer. Bu gerileyiş geç de olsa açıktır ve 19. yüzyılda bin bir acının arkasından yabancı egemenliğinin altına düşüş başlar. Olayların akışı pek bilinir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde belki yalnız Türkiye'dir bu ortak yazgının dışında kalan. Onun tepkisi İslam dünyasında sonradan doğacak milliyetçi hareketlere bir örnek olur. Bugün İslam dünyası bir iki parça dışında bağımsızdır. Ancak bu bağımsızlığı güvenceye bağlamak sorunu var. Daha da güç olan dünyaya adımlarını uydurmak ve özgürce bakmak geleceğe. Aşağıda bu konu üzerinde duracağız. İslam'ın uyanışı. 12. yüzyılda doruğuna varan o parlak dönemin arkasından Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Hint'teki Büyük Moğol İmparatorluğu'nda yaşanan görkemli yüzyıllardan sonra İslam uygarlığının yaratıcılığını yitirip derin bir uykuya daldığı da bir gerçektir. Bununla beraber 18. yüzyılın sonlarına doğru ve bütün bir 19. yüzyıl boyunca İslam'ın uyanışı diye de bir olay yaşanır. Özellikle Arap ülkelerinde Nahda yani yeniden doğuş denen bu olayın baş nedeni Müslüman halkların içinde yaşadıkları feodal ve orta çağda kalmış bir dünyaya Batı'nın gelip çarpmasıdır hiç kuşkusuz. Osmanlı İmparatorluğu'nda batılılaşma hareketi böyle başlar. Önce askeri alanda kendini gösterir, sonra bütün devlet kurumlarını içine alır. 3. Selim'in arkasından 2. Mahmud'un reformları, onu izleyen yıllarda Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri en bilinen uğrak noktalarıdır bu hareketin. Orta Doğu'dan Napolyon Bonaparte'ın Mısır seferi ile vurduğu ilk fiskenin arkasından batılılaşma hareketinin sanayi, tarım, ulaşım ve eğitimi de kucaklayacak biçimde derinliğine yaşandığı bir başka ülke ise Muhammed Ali döneminde Mısır'dır. Yeni siyasal ve felsefi görüşlerin artan ölçüde girişi kafalarda yoğun bir mayalaşmaya yol açar. Basım evleri ve gazeteciliğin ortaya çıkışı daha da canlılık getirir olaya. Bereketli bir çeviri etkinliği, gitgide artan sayıda batılı eseri, dikkati de günden güne çoğalan bir okuyucu kitlesinin önüne getirip koyar. Kadına, ailede ve toplumda yerini vermek için bir kadın hareketi de palazlanır. Bunların yanı sıra 19. yüzyılda Müslüman dünyada esmeye başlayan değişiklik rüzgarlarının etkisiyle, özellikle o yüzyılın sonlarına doğru oluşan ve az çok Rusya'da 1. Nikolas ve 2. Alexander dönemindekine benzer biçimde ortaya çıkan bir intelijansiya vardır ve yeni yolların aranışı içindedir. Bu yenilikçiler arasında birbirinden farklı iki eğilim göze çarpıyor. Bunlar da köktenciler ve reformculardır. Köktenciler, çokça adlandırıldığı gibi Jön Türkler, Batı'nın pozitivist akımının etkisinde kalırlar. Ayrıca Müslüman ülkelerin gerileyişinden İslam'ın kendisini de sorumlu tutarlar. İslam, dogmasındaki yazgıcılığıyla, Ramazan'da çalışmaya dayattığı engellerle, ilke olarak dünya işleriyle dini birbirine karıştırmakla ilerlemenin yollarını tıkamıştır. Müslüman dünya bu bağı koparıp atmakla yenileşebilir ancak. İlerlemeye giden yolun ilk durağı da laikliktir. Yani dinle dünya işlerini birbirinden kesin olarak ayırmak. Din bireyin özel alanıdır. Toplum ise istediği gibi örgütlenecektir. 20. yüzyılda Türk devrimi bu düşüncenin ürünüdür. Reformcu düşünce ise başta Cemalettin Afgani ve çömezleri olmak üzere çeşitli Müslüman ülkelerde birçok aydınlarca dile getirilir. Bunların bir bölümü Batı'dan özellikle Nietzsche ve Bergson'dan esinlenmişlerdir. Ama daha da çok İslam kaynaklarından beslenmişlerdir. Hanefi okulunun liberal hukukçuları Gazali, Razi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi geçmişin büyük düşünce ustaları bunlar arasındadır. Reformcular da daha öncekilerin eski Yunan'dan aldıkları gibi bu kez Batı'dan alarak İslam'ı yenileştirmenin meşru olduğuna inanırlar. Onlara göre İslam ilerlemeye elverişlidir. Ne var ki yüzyıllar boyunca yapılmış eklemelerle gerçek çehresini yitirmiştir İslam. İlk yapılması gereken onu bu vesayetten kurtarmaktır. İlk yapılacak şey kaynağa dönmek ve onu yorumlamaktır. Kutsal metnin kendisi de izin vermektedir buna. Kur'an, sonraki yorumcuların ölü ağırlığından ve çevresine örülmüş batıl inanışlardan kurtarılmış Kur'an, modern gereksinmelere uygun anlamda bir düşünce ve eylem için her şeyi içermektedir. Bunu gerçekleştirmek için 10. yüzyılda hiç de yerinde olmayarak kapanmış içtihat kapısı açılmalı ve topluluğun kararı demek olan icmaya başvurulmalıdır. Ayrıca gerçekten inanmış birer Müslüman olan reformculara göre Muhammed'in saf öğretisine katılmak, makinenin istila ettiği uygarlıkta manevi bir öğenin varlığını da güvence altına almaktır. Özetle Afgani ve çömezleri başta İslam'ı yenileştirmenin, bu arada batılıların elde ettiği teknik olanakları ele geçirmenin, sonra da bu olanakları onlara karşı kullanmanın yerinde olacağı görüşündedirler. Buna benzer bir süreç o yıllarda Japonya'da yaşanır. Hareket çok geçmez siyasal bir renge bürünür ve millici bir nitelik alır. Bunun ilk belirtileri Mısır'da yaşanır. Çünkü bir yandan Osmanlı Sultanı Abdülhamit'in despotluğundan kaçan çoğu insan, Mısır'ın İstanbul'a karşı belli bir bağımsızlığı dolayısıyla gelip oraya sığınmaktadır. Öte yandan Mısır milliyetçiliği İngiliz işgaline karşı bir tepkidir aynı zamanda. O sıralarda Osmanlı İmparatorluğu dışında bağımsız bir Müslüman yurdu yoktur. Çoğu İslam ülkesi sömürgeleştirilmiş ya da Avrupa devletlerinin koruması ya da denetimi altına konulmuştur. Öyle olduğu için de İslam evrenselciliğinin, ümmetçi anlayışın egemen olduğu bir dünyada milli duygu pek büyük bir yeniliktir. İslam dünyasındaki yenileşme 1919'dan başlayarak hızlanır. Nedir aşamaları bunun? Birinci Dünya Savaşı'nda kavgaya çeşitli Müslüman ülkeler katılır. Osmanlı Devleti mihver güçlerin safındadır. Türk boyunduruğunu kırmanın sabırsızlığı içindeki Araplar ise bağlaşıklara yardım eder. Oysa çoğu Müslümanın barış olduğunda beklediği siyasal değişiklikler, yani belli bir ölçüde bağımsızlık gerçekleşmez. Tersine İngiltere çeşitli bölgelerdeki egemenliğini güçlendirir. Yeni sınırların çizilmesinde görüşlerini kabul ettirir ve Orta Doğu'ya kapalı av alanı olarak bakar. Savaş sonrasında bağlaşıklar arasında özellikle emperyalist iştahları daha da kabarmış olan Fransa ile İngiltere arasında rekabetler artar. Bu ise Müslümanlar arasında mutlak kurtuluş duygusunu güçlendirirken artık yalnız kendilerine güvenebileceklerini de anlarlar. Ne var ki aralarında çatışmanın çıkması gecikmeyecektir. Ancak önemli bir olay gerçekleşir o sırada. Bağımsız nadir ülkelerden biri olan Türkiye'de devrim olur. Gerçekten Türkler, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi ve Sevr Anlaşması'nın arkasından bağlaşıklara, özellikle de Yunanlılara karşı Mustafa Kemal'in liderliğinde büyük bir bağımsızlık savaşı verirler. 1923'te Lozan Anlaşması'yla da Türkiye bağımsızlığını tanıtır. Monarşi yıkılır, yerine cumhuriyet kurulur. Arkasından bir düzine köklü reform, eski Osmanlı'dan kalan bir toprak parçasında çoğu şeyi baştan aşağıya değiştirir. Bir laik cumhuriyet vardır ortada. İslam tarihinde de yepyeni bir olaydır bu. Kitleler İslam inancına bağlılıklarını sürdürseler de devlet dinden bağımsızdır artık. Gelenekten köklü bir kopuş olur. En anlamlılarından biri de bunun 1924'te halifeliğin kaldırılışıdır. Kurucusunun adıyla anılan Kemalizm fazla olarak Türk milletini yüceltmeye başlar. Bunun zorunlu sonucu da Arap geleneğinden kopuştur. Buradan kalkarak bir dizi reform ard arda dizilir. Dinsel mahkemelere, tekke ve zaviyelere son verilir. Eğitim laikleştirilir ve yaygınlaştırılır. Gregoryen takvimi kabul edilir ve haftalık tatil günü cumadan pazara alınır. Batı'dan esinlenen başka kanunların yanı sıra İsviçre'den esinlenen yeni ve laik medeni kanun kabul edilir. Kadın peçeden kurtarılır. Fes yasaklanır. Mülki ve siyasal alanda kadın erkek eşitliği ilan edilir. Son olarak Kur'an Türkçe'ye çevrilir ve Latin alfabesi kabul edilir. Doğaldır ki direnişlerle karşılaşır bunlar. Ne var ki kırılırlar. Bu siyasal ve sosyal plandaki devrime bir iktisadi devrim de eşlik eder. Çünkü Türkiye'nin her şeyden önce modern dünyanın bir parçası olması istenmektedir. İktisadi alanda emperyalizmle bütün bağlar koparılamaz gerçi. ama ulusal bir ekonomiye giden yolda cesur adımlar atılır. Büyük yankıları olur Türk devriminin İslam dünyasında. Müslüman ülkeleri uyandırmanın arkasındaki yenilikçiler için izlenmesi gerekli bir örnektir bu. Tutucular içinse bir skandal. Kur'an'ın çevrilişi, hukukun, eğitimin, giderek devletin laikleştirilmesi birer küfürdür onlara göre. Kemalist devrimin en büyük yankısı ise Mısır'dadır. Gerçekten Mısır uzun süreden beri İngiliz egemenliği altındadır. Süveyş kanalı, maliye, idare, pamuk ticareti uygulamada İngiltere'nin elindedir. 1914-1918 savaşından sonra İngiltere fiili koruyuculuğuna hukuksal bir çerçeve vermeye kalktığında Mısır bu egemenliğe karşı korkunç bir mücadele başlatır. Çünkü gerçek bir milliyetçi intelijansiya haline gelmiş Arap aydınları yıllardan beri ülkeyi işleyip durmuşlardır ve Türk örneği de kendilerine cesaret vermektedir. Modernizm özellikle aydınların ve ticaret burjuvazisinin eseridir orada. El-Ezher Üniversitesi imanı ve İslam geleneğini koruma adına modernleşme ya da batılılaşma yolunda ne ki olmaktadır korkunç bir tepkide bulunur. Her şeye karşın ağır ağır da olsa fizik gibi kimi konular Mısır'a girer ki reformcuların gözünde hiç de İslam'la uzlaşmaz değildir bunlar. Öte yandan bu konular onları uygulayanlar da bu bilgilerin yol açtığı bütün tekniklerden kendi ülkelerini yararlandırma isteğini uyandırır. Genç kuşaklar dinamik olan her şeye karşı daha duyarlıdırlar. Böylece modernistlerle tutucuların kavgası çoğu kez kuşaklar savaşına dönüşür. Kimi zaman pek şiddetlidir bu ve genç Mısır edebiyatı esinlenir bundan. Sonunda kaybeden tutucular olur. Modernistler kimi tutucu milliyetçiler görülse de çoğu milliyetçidirler. Milliyetçi hareket İngilizlerin Mısır'dan gitmelerini, Mısırlı olan mali ve sanayi örgütlerin kurulmasını ister ve benzeri. Mısır grubunun istediği budur başta. 27 Mayıs 1920'de kurulan grubun başı Talat Harb'dır ve dinle sosyal geleneklere pek bağlı bir adamdır. Örneğin kadınların bağımsızlıklarına karşıdır. Ne var ki iktisadi alanda dört dörtlük bir modernisttir. Baş ilkesi bütünüyle Mısır sermayesiyle sanayi ve ticaret bankaları kurmaktır. Bunları basım evleri bir tiyatro ve sinema şirketiyle tamamlar. 1925'te kurulan bu sonuncusu kitlelere ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Waft Partisi de aynı doğrultudadır. İngiltere'ye verilecek mücadele yoluyla Mısır'ın kişiliğini tanıtlamak ister. 1922'de bir dizi grev ve boykotlarla İngiltere'ye Mısır'ın tam egemenliğini tanıtan işte bu parti olmuştur. O tarihten başlayarak Mısır'ın modernleşmesi hızlanır. İngiltere Mısır'da gerilerken Orta Doğu'da egemenliğini güçlendirir. Ajanları yorulmak bilmez bir etkinlik içindedirler. Albay Lawrence, İngiltere'nin egemen olacağı büyük bir Arap krallığı kurmaya çalışır. Oysa Fransa ile yapılmış anlaşmalara açıkça aykırıdır bu. O yüzden de Fransa engel olmaya çabalar. Sonunda Irak ve Ürdün gibi bütünüyle yapay devletler yaratılarak dünyanın bu bölgesi bunalımlar ve savaşlar içine atılır. Bu ülkeler Arap ve hiç olmazsa dine dayanan bir tür Arap birliğinin kurulmasından yana da olsalar, başta İngiltere olmak üzere yabancı güçlerin de entrikalarıyla Arap dünyasında zalim bir düşman kardeşler olup çıkarlar. Irak o sıralarda İngilizlerin Orta Doğu'daki köprü başlarından biridir ve bir İngiliz, Gulub Paşa da Ürdün ordusuna kumanda etmektedir. Bununla beraber İngiliz politikası Arap Yarımadası'nda da başarısızlığa uğrar. 1926'da kurulan Hicaz Krallığı'nda İngilizlerin koruduğu Hüseyin'e karşı İbni Suud kral ilan eder kendini. Yarımada'da Kur'an'ı harfi harfine uygulamaya dayanan tam bir teokratik rejim yanlısı bir Vahabidir bu. Vahabilerin tutuculuğu o sıralarda çoğu Müslüman ülkede yapılanın yani Kur'an'ın ruhuna göre hareket etmek isteyenlerin tam zıttıdır. Krallığın dayandığı göçebe bedeviler gözü kara bir yabancı düşmanıdırlar. Arabistan'ı elinden kaçırmaya götürecek bütün bunlar İngiltere için pek rahatsız edici şeylerdir. Orta Doğu'nun iki savaş arasındaki önemi bir yandan Hint yolunun üzerinde olmasından, öte yandan ilk petrol kuyularının işletmeye açılıp ve önce Irak'ta olmak üzere ilk petrol borularının döşenmesinden gelir. Aşikardır ki İngiltere bütün bu sorunlarla pek ilgilidir. Krallar ve şeyhler, emirler ve sultanlarla uzlaşmak için aşırı bir Arap politikası uygular. Ayrıca milliyetçilikleri ve modernleşmeyi giderek bu ülkelerin bağımsızlığını engellemek amacıyla Irak'ta Nuri Said olmak üzere en tutucu yönetimleri destekler. Ne var ki Filistin'de güttüğü politikanın halkça tutulmaması yüzünden tutucu olsun olmasın aynı Araplar yanında hoş görülmez. Gerçekten İngiliz hükümeti vaat edilmiş toprakta Yahudi halkına bir yurt, böylece en azından Filistin'in bir parçasını kazandırma konusunda Siyonistlere söz vermiştir. Ancak Filistin'de Arap kabileleri vardır ve Müslümanlar can düşmanları bildikleri insanlara bir avuç toprak bile vermeyi düşünmemektedirler. O andan başlayarak İngiltere bir yandan verdiği sözlerin bir yandan da siyasal ve iktisadi politikasının arasında kimseyi darıltmamak için ayak sürçüp durur. Öte yandan İngiliz çıkarlarının karşısına hem de tehlikeli biçimde Amerikan petrol kumpanyalarının rekabeti çıkmıştır. Ne yandan bakılırsa bakılsın, Orta Doğu'da İngiliz etkinliği, özellikle Müslüman halkların bağımsızlığa kavuşmalarını savuşturmak ya da geciktirmek için elinden geleni yapma amacına dönüktür ve İslam dünyasında her yanda yenilik rüzgarlarının estiği bir zamanda olmaktadır bu. Batıdaki Müslüman ülkelerde reform hareketinin doruk noktasına eriştiği bir sırada İran'da ve Afganistan'da da pek hızlı gelişmeler olmaktadır. Uzun zaman Rus ve İngiliz, arkasından da Alman çıkarlarının birbiriyle çatıştığı İran'da savaş sonrasında İngiltere'nin fiili koruyuculuğuna sert bir tepki oluşur. 1921'de başını Rıza Han'ın çektiği bir ulusal devrim olur. Bu lider Rıza Şah Pehlevi adıyla 1924'te şahlığını ilan edecektir. Kurduğu yönetim bir anayasa ve parlamentoya dayanmaktadır. Daha da önemlisi Türkiye'deki rejimden esinlenmiştir yer yer. Aslında İran dinsel özgünlüğünü korumaktadır. Şii çizgide 12 imam inanışını sürdürmektedir ve ilk parlamento saklı imamın huzurunda açılır. Anayasa bile imam döndüğünde yürürlükten kalkacağını açıkça söylemektedir. İran, Şii İslam'a bağlılığını sürdürürken ulusal özgünlüğünü daha iyi belirtmek üzere İslam öncesi geleneklerle bağlılığını yeniden kurar. Hükümdar ailesinin Pehlevi adını almasının nedeni budur. Ancak öte yandan reformlara da girişilir. Göçebeler yerleşik hale getirilir, giyim kuşam batılılaştırılır, yabancı kumpanyaların petrolden elde ettikleri kazançlardan daha fazla pay alınarak sulama sistemi geliştirilir ve benzeri. Afganistan'da da reformcu bir hükümdarın, Emanullah Han'ın yönetiminde bir reform ve modernleşme girişimi olur. Ne var ki tutucu bir tepki 1929'da son verir her şeye. Özetle Müslüman ülkelerde bilinçleniş ve milliyetçi hareketlerin boy atışı sömürgeci güçlere karşı oluşta kendini göstermektedir çoğu kez. Hint'te ve Endonezya takım adalarında da olan budur. İslam dünyasında bağımsızlık hareketi 1929 bunalımının arkasından 30'lu yıllarda hızlanır. İkinci Dünya Savaşı bütün dünyada olduğu gibi Müslüman ülkelerde de sömürgelikten kurtuluş sürecini doruğuna çıkarır. Savaş sonrası tabloda bir büyük yenilik de vardır. Milliyetçilik bir kitle hareketine dönüşür. Öte yandan Müslüman ülkelerin stratejik ve iktisadi bakımdan büyük önemleri vardır kapitalizmin gözünde. Böylesi bir ortamda İslam dünyasında kurtuluş ve modernleşme daha da hızlanır. Ama beraberinde de yeni sorunları ve büyük bunalımları alır getirirler. Hemen her yanda uzun yüzyılların biriktirdiği gecikmenin bilincindedir insanlar ve uygar dünyaya yetişmek kaçınılmaz bir zorunluluktur artık. Bu ise hatta İslami yaşamın özüne değin ne ki var baştan aşağıya gözden geçirmeye çevirir dikkatleri. Doğaldır ki dev sorunların üstesinden gelmek kolay da değildir. İktisadi, sosyal ve siyasal sorunlar. Bütün üçüncü dünyanın olduğu gibi Müslüman ülkelerinde baş sorunu mümkün olan hızla sanayi devrimini yapmaktır. Dünyaya ayak uydurabilmenin ilk koşulu budur çağımızda. İslam'ın tablosu nedir bu bakımdan? İlk göze çarpan şu: hemen bütün Müslüman dünya bir iktisadi bağımlılık içinde. Bu bağımlılıktan eski metropoller sorumlu gerçi. Ama sadece bir bölümüyle. Söz konusu bağımlılık daha başka nedenlere, İslam'ın geçmişine, yer yer doğal yoksulluğuna, nüfusundaki korkunç artışa da çok şey borçlu. Çaresiz olmasalar da korkunç hastalıklardır bunlar. İşte böylesi bir ortamda sanayi devriminden söz etmek soruna bir formül getirir. Ancak karşılığı pahalıya ödenebilecek bir formüldür bu. Yemişleri hemen tadılamayacak, yaşam düzeyleri üstünde etkileri birden görülemeyecek çetin çabaları gerektirmektedir. Söylemek gerekir. Araya giren sömürgecilik böyle bir işe hazırlamadı bu ülkeleri. Sömürgecilerin en büyük günahı da burada belki. Ama şunu da yadsımamalı. Sömürgecilerin önemli katkıları da oldu. Çağın pek gerisinde kalmış, yaşamı yüzyıllardan beri değişikliğe uğramamış ülkeler, birden pek ileri uygarlıkların içinde gelip buldular kendilerini ve bir şeyler de aldılar. Başta ölüm oranlarını alabildiğini azaltan modern tıp ve sağlık önlemleri, özellikle Fransız egemenliğindeki ülkelerde duruma göre az çok önemli bir eğitim ve çeşitli maddi eserler, limanlar, yollar, demir yolları, sulama barajları eşliğinde bir modern tarım örgütlenişi, kimi zaman da bilgiye dayanan bir sanayileşme taslağı. Çok şey denecektir. Hem evet hem hayır. Çünkü bir yandan bu katkı eski toplum yapısını bir bölümüyle de olsa yıkarken, öte yandan yerlerine hiç de yetkin olmayan yeni yapılar kurdu. Bu yeni yapılanma bir ulusal ekonomi gözetilerek olmadı. Tersine, metropole ve dünya yaşamına bağımlı bir ekonomi göz önünde tutularak gerçekleştirildi. Sektörlere göre gelişmedeki düzensizliğin kaynağı bu. Ve genç bağımsız devletlerin kendi yapılarını ulusal gereklerin bütününe yanıt verecek biçimde yeniden gözden geçirme zorunluluğunun altında yatan da bu. Bu güçlük onların uygarlıklarına, kimi coğrafi yoksulluklara bağlı yığınla başka nedene gelip ekleniyor. Bütün bunların üstesinden gelebilmek için Müslüman ülkelerin başta kendilerine gereksinmeleri var, sonra başkalarına. Böylece ayrıcalıklılar dünyasının pek vahşi oynak politikasına kendilerini uydurmaları gerekiyor. Bunun bilincindedirler. Yetenekleri de vardır bunları yapmaya. Ne zekaca geridirler ne de politika hilelerinden habersizdirler. Dahası kendi kendilerine uymaları gerekirken dünyanın gerçek yaşamına da dört elle sarılmalıdırlar. İşlerindeki en büyük güçlük de burada. Daireye kare çizmek gibi bir şeydir bu. Petrol bir nimet mi İslam dünyası için? Gerçekten kimi Müslüman ülkelerin eline hemen hemen mucize kabiliğinden bir koz geçmiştir. Alaaddin lambasını şöyle bir sıvazlamış ve arkasından çölden kara altın yani petrol fışkırtmıştır. Petrolün bir zenginlik olduğu tartışma dışı. Nitekim yararlı etkilerini bütün petrolcü devletlerin ekonomilerinde hissettiriyor. Bu zenginliğin Orta Doğu'ya cömertçe bahşedildiği de bir gerçek. Petrolü araştırma ve işletmeye açma olanakları milletler arası büyük petrol şirketlerinin elinde, kazançtan göz alıcı pay da onlara ayrılıyor. Onlar arayıp buluyor, arıtıyor ve dağıtıyorlar. Karşılığında da kaynak sahibi devlete bir pay veriyorlar. Petrolün hüküm sürdüğü yerde gerçi görünüm de değişiyor. Dev petrol kuruluşları, yollar, limanlar, havaalanları, yeni kentler, işçi birikimi. Ancak beraberinde bir sosyal eşitsizlik de gelip oturuyor. Çünkü bu zenginlik, örneğin Suudi Arabistan ve Körfez şeyhliklerinde olduğu gibi çağ dışı bir kral ailesinin, prenslerin, kabile şeflerinin dizginsiz lüksünü de besliyor, çarçur ediliyor. Görünüm Mısır devriminin etkisindeki coşkulu gençlik ile kamu işlerine katılmanın özlemi içindeki bir burjuvazinin hoşuna gitmiyor. Ayrıca bu paralardan bir bölümünün gerici akımların emrine verilerek İslam'da ilerici düşünceler ve adımlar aleyhinde kullanıldığı da gerçeklerin bir başka yüzü. Öte yandan petrol, son Irak-Kuveyt çekişmesinin bir kez daha gösterdiği gibi hırlaşmalara yol açıyor ve dünya barışını tehlikeye sokuyor. Son olarak petrol tröstleri zaman zaman işlettikleri rafinelere el konulma tehdidiyle karşılaşsalar da Arap yönetimleri yine de onlara bağımlı kalmaktadır. Çünkü onlar olmadan petrol sanayisinin fazla üretim tehdidi altında olduğu bir dünyada ürettiklerini nasıl satabilirler? Neresinden bakılırsa bakılsın, petrol, Orta Doğu ülkelerini büyük dış güçlerin rekabetlerinin oyuncağı olmaya mahkum ederken, dünya kapitalizminin çürütücü entrikalarının da içine atmaktadır. Özetle petrol, Tanrı'nın pek kuşku duyulacak bir lütfu İslam'a. Dev sorunların ortasında hemen bütün Müslüman ülkelerin kolları sıvayıp daha şimdiden çok şeyleri gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Üretim düzeyinde bir genel ilerlemenin olduğu açıktır. Ancak bu kez de korkunç bir nüfus artışı her şeyi tehlikeye sokuyor. Nasıl beslenecek bu gitgide çoğalan insanlar? Nüfustaki olağanüstü artış kalkınma yolundaki bütün hesapları alt üst ediyor, kişi başına düşen gelir düzeyini aynı ölçüde tutmak bile sorun oluyor bu durumda. Çalışmak için sanayi ülkelerine göç de sorunları hafifletmiyor. Avrupa'nın çok nüfuslu ülkelerinin bulduğu çözüm sanayileşme olmuştur. İslam dünyasında ise kavgada her ülkenin elinde değişik şanslar ve kartlar görüyoruz. Irak, İran, Suudi Arabistan, Cezayir'in petrolü var. Mısır, Nil'in sularına, Süveyş kanalına, yüksek nitelikteki pamuğuna, dokuma sanayisine güveniyor. Türkiye ile Fas, sanayileşmede biraz daha ileride. Endonezya, kauçuğa, petrole ve kalay madenlerine sırtını dayamış durumda. Pakistan'da bitip tükenmeyen buğday ve kenevir tarlaları. Bu kartlar güzel ama oyun güç ve rastlantıya bağlı. Müslüman ülkelerin kalkınma yolunda karşılaştıkları sorunlar gerçekten çetin. İktisadi ve siyasal sorunlar iç içe geçmiş durumda. Öyle olunca da her birini yalnız başlarına alıp çözmek olanaksız. Hepsi bir arada korkunç bir program çıkarıyor karşımıza. Ne yapılabilir, ne yapılmalı? İlk akla gelenler şunlar oluyor. Her ülkede bütün yurt düzeyine yaygın, özellikle devlet öncülüğünde bir sanayileşmeye gitmek. Mülkiyetin çağ dışı kalmış biçimlerine de dokunacak çerçevede sulama sorunundan ekilir topraklardaki erozyon sorununa değin, ciddi bir tarım, teknik ve politikası yoluyla tarıma çeki düzen getirmek, ülkeyi sömürme sonucuna götürmeyecek bir dış yardım politikası izlemek, ulusal pazarı kurmak ve dış pazarlarla ilişkiye geçmek, insanlığın otomasyona doğru gittiği bir çağda ne yapıp edip emek gücünü eğitip oluşturmak, teknisyen, mühendis, eğitici ve yönetici kadrolar oluşturmak. Eğitim ve teknik formasyon iç içe yürüyor çağımızda. Kuşkusuz uzun soluklu bir iştir bu. Ancak eğitim konusundaki halktaki büyük coşku, bu konudaki çetin sorunların üstesinden gelmede yardımcı olacaktır. Özetle dev yatırımlar, sonuçları da kimi zaman uzun vadede alınabilecek dev yatırımlar gerekiyor. Böylesi bir süreçte bazı kuşakların daha baştan feda edilmesi gibi bir tehlike var. Gelecekteki kuşaklar için bugünkülerin zararına bir ayrıcalık doğmuyor mu bu halde? Bu acılı ayrıcalığı fark ettiklerinden olacak, Suriye ve Lübnan'daki kimi genç şairlerin konuyu kendi kendilerine açıklamak için başvurdukları bir Taunus mitosu var. Bu bir doğulu tanrı. Acılar içinde ölmeye mahkummuş. Ama yeniden doğması da yazgısındanmış. Ne var ki bir çözüm de bulmak gerek. Sorunların açıklığı, çözümlerin güçlüğü ve ivediliği, kaçınılmaz özverilerin genişliğine bakıp çeşitli Müslüman devletlerde işlenebilecek stratejiler üzerinde duraksamaların olması anlaşılır halde. En azından iki yol var önlerinde ve onlardan birinin ya da ötekinin seçimi bütün bir İslam'ın yazgısını da ilgilendiriyor. Gerçekten genel olarak bakıldığında ya belli bir siyasal liberalizm ikliminde, yarı liberal, yarı müdahaleci Batı kapitalizmi çerçevesi içinde kalınacaktır ya da ister Sovyet, ister Yugoslav, ister Çin örneği olsun sosyalist deneyimlerin doğrultusunda yürünecektir. Daha da yalın söylemek gerekirse toplum ve yönetim ne pahasına olursa olsun bir çeki düzene kavuşturularak sürdürülecek ya da mevcut yapı bir hamlede yıkılacak ve başka bir temel üzerinde bir yenisi kurulacaktır. Bu seçimler doğaldır ki sadece bir zihin işi değil, içeride ve dışarıda yığınla etkene bağlı. Aslında İslam dünyasında her yanda ya da hemen hemen her yanda bir burjuvazi, bir küçük burjuvazi, çoğu kez gençlerin oluşturduğu yükselen bir aydınlar zümresi boyatmaktadır. Bütün bunlar batıya öykünerek tutulan yollara bakıp hayal kırıklığı içindedirler. Örneğin siyasal alanda Afganistan ve Yemen gibi iki ülke bir yana, bütün Müslüman ülkelerde parlamento vardır. Ama ne kazanmıştır bu ülkeler bununla? Türkiye gibi belli bir parlamento geleneği olan ülkeyi konunun elbette dışında tutmalı. Ancak gerçek bu. Öyle olduğu içindir ki özellikle genç Müslüman intelijansiya, görünüşe bakılırsa Marksist düşüncenin derin etkisi altındadır. Gerçi İslam düşüncesini hala felce uğratıp duran ortaçağ kafalı çevrelere karşı duyulan tepki büyük rol oynuyor bunda. Ne var ki bu aydınlar Batı'nın liberal ve demokratik kültüründe de aradığını bulamamış durumda. Batı, Müslüman devletlerin başta Sovyetler Birliği ile olan davranışlarına ve alışverişlerine bakıp bunları ucuza makine, silah ve kredi sağlamak amacıyla el çabukluğu ya da beceriklilik örnekleri olarak görme eğilimindedir çoğu kez. Ne var ki soruna dar bir açıdan bakmadır bu. Sosyalist deneyimler İslam dünyasında gençliği büyülemektedir. Bu durumda Batı'nın dayandığı ise yalnız gerici aristokrasiler, tiyatrodakiler gibi dayanıksız ve geçici bir sosyal dekor olmuştur çoğunlukla. Onun emperyalizmin yıkıcı etkileri dışında başka yerde olduğu gibi dünya çapında bir politikası olmamıştır. Öte yandan çetin siyasal sorunları da var İslam dünyasının. İlk göze çarpan da siyasal bölünmüşlük. Kur'an ve hadisler her türlü rejimlere geçerlilik sağlayacak genişlikte ve çeşitlilikte. Ataerkil ve dinsel monarşiler, icma ilkesine dayanabilecek parlamenter demokrasiler, eski halifelerde olduğu gibi tanrının ya da halkın seçtiği bir şefin diktatörlüğü. Türkiye gibi belli bir demokrasi geleneği olan bir iki ülke dışında otoriter yönetim biçimi hemen her yerde geçerli. Babadan oğula monarşiler henüz kabile çerçevesinden tam olarak çıkamamış toplumlarda görülüyor. Suudi Arabistan, Ürdün, İran körfezindeki emirlikler de böyle. Kemalist örnek Nasır'dan başlayarak Mısır'da ve başka yerlerde etkili oldu. İktidarın kişileşmesi olayı çoğu ülkelerde etkili olmanın da koşulu gibi görünüyor. Bu alacalı bulacalığın yanı sıra siyasal bölünmüşlük konusu devletleri ve devlet gruplarını birbirinin karşısına çıkarmakta. Açıktan açığa yan tutan devletler var. Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemeye yönelik bir karşılıklı güvenlik ve savunma örgütü olarak 1955'te Bağdat Paktı kurulmuş ve kimi Müslüman ülkeler böylece Batı bloğuna katılmışlardı. Örgüt 1959'da Irak'ın çekilmesiyle SENTO adıyla sürdü. 1979'da Pakistan ve İran'da çekilince örgüt feshedildi. Öyle de olsa Türkiye'nin bir başka batılı kuruluşa, NATO'ya üyeliği sürüyor. Buna karşılık Müslüman ülkelerin çoğu yansızlar grubunun içindedir. Bu yansızlığın ilkeleri, bağımsız Afrika ve Asya ülkelerinin 1955'te topladıkları Bandung Konferansı kabul ve ilan edilmiştir ki şunlardır. Sömürgeciliğe karşı mücadele, uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü, İki kamp, batılı ve doğulu kamplardan birine girmeyi ret. Bu yansızlığın Müslüman ülkelere iki blok arasında manevra yapma olanağı sağladığı için kimi yararlarda bulunduğunu söylemiş olalım. Bunun dışında görülen ise komşu ülkeler arasında sürekli uyuşmazlık. İslam dünyasındaki bölünmüşlüğün yanı sıra birleştirme çabalarına da tanık oluyoruz. İlk birleştirme çabası panislamizm doğrultusunda. Aslında panislamizm İslam dininin ruhunda var. Çünkü Muhammed ümmetin birliğini ilan etmiştir ve Mekke'ye hacda simgelenir bu. Ayrılık küfürdür. Her Müslüman milliyeti ya da ırkı ne olursa olsun her şeyden önce bir yüce topluluğun, ümmetin üyesidir. İslam dünyasının gerçek birliğinin ilk girişimi halifelik oldu. Ne var ki tarih de gösterdi ki halifelik çoğu kez gevşek bir bağlılık yarattı ve bir paradoks olarak yığınla hanedan kavgasına yol açtı. Bugün Müslüman ülkelerde kimi çağdaş düşünürlerin hayal dünyasını bir özlem olarak süslese de bu eski kurumun dirilmesinin önünde yığınla engel var. Milliyetçi akımlar, gitgide yayılan demokrasi ülküsü ve özellikle belli başlı devletlerin şefleri arasındaki rekabetler. Öyle olunca ümmetin birliği bütün İslam dünyasına yönelik toplantılar planında kalıyor. Halifeliğin kaldırılışından 2 yıl sonra 1926'da Hintliler ve Araplar ilk Müslüman kongreyi topladılar. 1932'de bir ikincisi Kudüs'te toplandı. İslam düşüncesiyle Batı felsefesini uzlaştırma aranışı içindeki Pakistanlı şair ve modernist düşünür İkbal, 1927'de Lahor'da dinsel olmaktan çok bilimsel bir uluslararası kongre topladı ve batılı bilginler de katıldı buna. Ne var ki böylesi toplantılar İslam'a karşı merakın yeniden uyanışına yol açsa da katılan aydın azınlığın hiçbir siyasal temsil gücü olmadığı için bir yere varılamıyor. 1953'te Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan yöneticileri bir İslam Kongresi kurdular. Bir tür Müslüman milletler topluluğu yaratan bu kuruluşun amacı, dünyanın çeşitli müminleri arasında sevgi ve işbirliği bağlarının arttırılması idi. Ne var ki önemli hiçbir etkinliği olmadı bu kongrenin. Öte yandan Albay Nasır 1960'da panislamizme sarılarak Kahire'yi ve El-Ezher Üniversitesi'ni İslam uygarlığının düşün ocağı ilan etti. Afrika ve Asyalı öğrenciler oraya çekilecek, geleneksel din bilginlerine ek olarak modern teknik bilgilerle donatılacaktı. Uykuya dalan İslam Kongresi'nin yerine Mısırlılar bir yıllık kongre düşünüyorlardı. Ancak bu tasarı da düşünsel planda kaldı. Çünkü ümmetin birliğine asıl engel siyasal yönden geliyordu. Nitekim Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han 1961'de Britanya Commonwealth'ından esinlenen bir İslamistan düşüncesini ortaya attığında hemen hiçbir yankı yapmadı. Çünkü Arap devletleri Pakistan'ın Sento'nun bir üyesi yani emperyalist güçlerin uşağı olmasını affedemiyorlardı. Özetle çıkarlar, kültürel gelenekler, milliyetçilik, dahası coğrafi koşullar, Darül İslam yani müminlerin birliği düşüncesini soyuttan somuta geçiremiyor ve ütopya alanına atıyor sürekli. Peki en azından Arap halklar kendi aralarında birleşemezler mi? Ortak bir dil ve kültürleri var. Birbirlerini ayıran sömürgecilikten ve Osmanlı'dan kalma yapma sınırlar. Bütün bir Orta Doğu petrolünü denetleyen ve dünyanın en önemli yollarının köşe başında bulunan 100 milyonu aşkın bir Arap kitlesinin Batı karşısında temsil edeceği ağırlığın çekiciliğine nasıl kapılmaz insan? 1945'te Arap Milletler Birliği böyle doğdu. Birlik, bir karşılıklı iktisadi ve askeri yardım anlaşmasıyla şu milletleri topluyordu: Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, Suriye ve Lübnan. Aralarına daha sonra Libya, Tunus, Fas ve Cezayir katıldı. Ne var ki önemli kararların ancak oy birliğiyle alınabileceği birliğin konseyi, ulusal alınganlıklar, farklı çıkarlar ve özellikle devlet başkanlarının tutkulu rekabetleri karşısında güçsüz kaldı. Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın hegemonya tutkuları Mağriplileri kızdırdı. Bir Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmak üzere 1958'de Mısır'la birleşmiş olan Suriye onların kışkırtmasıyla ayrıldı. Mısır Yemen'de 1962'de hükümet darbesinden doğan cumhuriyetçi rejime yardım için ordusunu öne sürmeye kalkınca Suudi Arabistan eski hükümdara bağlı kalmış kabileleri açıkça silahlandırdı. Birliğin ne olduğunu belirtmeye gerek yok. İsrail'e karşı kin, Arap ülkeleri birleştiren belki tek duygu. Ne var ki bu noktada bile bu ülkeler korkunç yenilgiler içine düştüler. 3 kez 1948-1949'da, 1956'da ve 1967'de Arap orduları sayıca üstün oldukları ve Sovyetler Birliği'nce alabildiğine silahlandırıldığı halde İsrail'in küçücük ordusuna yenildiler. 1967 seferinin arkasından İsrail, Mısır ve Ürdün'ün topraklarından önemli parçaları işgal etti. Yenilenlerin onaylamayı reddettikleri bu fetihler, yenenler için de sorunlar yarattı. Bunların başında da toprakları çok önce işgale uğramış Filistin halkının dramı geliyor ve bu halk haklı olarak direniyor. Araplar bu halkın derdine çare bulmak için bile ortak bir programa sahip değiller. Hele dışarıda büyük devletlerin çıkarları ve bağlantıları düşünüldüğünde Orta Doğu dünya barışı için alabildiğine tehlikeli bir bölge. Özetle bir İslam uygarlığı var ama Müslüman dünya bölünmüş durumda. Geleceğin bekledikleri. Bu derin bunalım ortamında geleceğin bekledikleri de var. Önce şu nokta dikkatimizi çekiyor. Ulusal ve siyasal bölünüşler ne denli köklü olursa olsun, bütün İslam dünyasında oluşan bir İslam uygarlığı gerçeğini görmemek olanaksız. Bir Müslüman kentten çok daha uzaklardaki bir başka ülkenin Müslüman kentine birden geçelim. Farklılıklardan çok benzerlikler çarpar yüzümüze. Günlük yaşamda benzer inançlar, örfler, alışkanlıklar ve davranışlar. Aile ilişkileri, zevkler ve oyunlar. Hatta birbirine pek yakın bir mutfak. Uzak doğuya doğru örneğin bir Endonezya'ya gittiğimizde farklılıklar göze batar olacaktır. Müslüman Kara Afrika'da özellikle böyledir. Böyledir çünkü oralarda İslam uygarlığı onun kadar güçlü ya da ondan daha güçlü başka uygarlık akımlarına gelip çarpmıştır. Bir İslam uygarlığı varlığını sürdürüyor. Ancak şöyle bir soru da kendini dayatıyor ister istemez. Müslüman dünya sanayileştikçe ve modern tekniğin içine gelip girdikçe, geleneksel uygarlığını eskimiş bir giysi gibi sırtından çıkarıp terk edecek midir? Böylesi bir tehlike var mı onun için? Bu soru yalnız İslam için söz konusu değildir. Bütün uygarlıklar için sorulan hep aynı. Modern uygarlık, bir bakıma makinenin, elektronik beynin, otomasyonun, atomun uygarlığı, dünyayı bir örnekleştirip özel uygarlıkları silip atacak mı yeryüzünden? Şöyle yanıt verilebilir. Makineleşme sayısız sonuçlarıyla bir uygarlığın yapısında yığınla öğeyi eğip büküyor. Yıkıp yeniden yapıyor. Bu bir gerçek. Ama bütün öğelerin aynı yazgıya bağlı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü makineleşme tek başına bir uygarlık değildir. Öyledir dersek, Avrupa'nın sanayi devrimi ortaya çıktığında başına sert bir tokmak indirilmiş olan bugünkü Avrupa'nın yeniden dünyaya geldiğini söylemiş oluruz. Oysa bugünkü Avrupa'nın sanayi devrimi öncesine giden kökleri var. Öte yandan Avrupa uluslarını gözümüzün önüne getirdiğimizde makineleşmenin dünyayı bir örnekleştirdiğinden kuşkuya düşmemek olanaksız. Hepsi de aynı uygarlığın, Hristiyan Batı'nın birer parçası oldukları, hepsi de aşağı yukarı aynı sıralarda sanayileşme kervanına katıldıkları ve aynı teknik, bilim, benzer kurumlar, makineleşmenin bütün sosyal biçimleriyle donandıkları halde o bütünün içinde bir Fransız uygarlığından, bir Alman, İngiliz, Akdeniz uygarlığından bütün özellikleriyle söz edebiliyoruz. Bu uluslar bu özelliklerini çoktan yitirmeleri gerekirken hiç de öyle olmuş değil. Sanayileşmenin bir örneklilik demek olmadığını anlayabilmesi için bir Fransızın manşı geçmesi, bir İngiliz'in Kara Avrupa'sına ayak basması, bir Alman'ın Alpleri aşıp İtalya'ya inmesi yeter. Teknik daha böylesi bölgesel özellikleri yok edemezken nasıl olur da birbirinden çok derin farklılıklarla ayrılan dinler, felsefeler, manevi değerler üstüne kurulu büyük uygarlıkları yok edebilir? Ancak şu soruyu da sormalı. Teknik Marksizmle beraber yani İslam'ın geleneksel manevi değerlerine zıt bir sistemle beraber geldiğinde başka türlü mü olacaktır sonuç? Çoğu kez ortaya atılan bu soru, yukarıda vardığımız sonucu temelinden değiştirecek nitelikte değil. Çünkü Marksizm, başkasının yerine geçecek tek başına bir uygarlık değil. Bir sosyal yöneliş, bir iradi hümanizma, bir aklileşmedir. Bir gün İslam dünyasında da uygulanırsa, Sovyetler Birliği'nde ya da Çin'de olduğu gibi, geçmişin uygarlığı ile bir arada yaşamaya, bir bölüşmeye gidecektir kuşkusuz. Marksizm oralarda çoğu şeyi değiştirmişse de ne Rus uygarlığını ne de Çin uygarlığını silip atmıştır. Atmamıştır. Çünkü programında böyle bir şey yoktur. Hemen hatırlatmış da olalım. Uygarlık derken donup kalmış ve çağına sırtını dönmüş bir şeyi de kastetmiyoruz. Teknik, Marksist olsun olmasın bir ateş çemberi gibidir çağımızda. Dinin, yaşamın her alanına el atıp emir verdiği İslam dünyasında daha da yakıp kavurucudur bu ateş. geçmişe gömülüp köhneleşmiş bir uygarlık haline gelmemek için İslam ani bir silkinişle bu ateş çemberini aşmalı ve yaşadığımız dünyanın alevleri içinde yeniden doğmalıdır yaşama. Her yönüyle bir devrim bekliyor Müslüman dünyayı. Bir Afganistanlı aydın Nedimüddin Bammate 1959'da pek çarpıcı biçimde dile getirir bu gerçeği. Ve şöyle der: İslam, batıdaki reforma benzer bir din devrimi, 18. yüzyıldaki aydınlanmaya benzer bir düşünce ve ahlak devrimi, 19. yüzyıl Avrupa'sının yaşadığına benzer bir iktisadi ve sosyal devrimi, bunların hepsini birden yapmak zorundadır bugün. Batıda ve doğuda büyük bölgesel sistemlerin boy attığı bir zamanda İslam dünyası kendi küçük ulusal devrimlerini de yaşamalıdır. Dünya çapında antlaşmaların akdedildiği bir dönemde Müslüman ülkeler kendi garibaldilerini bekliyor ve arıyorlar hala. İlginç bir söyleyiş. Ancak ne kadar mümkündür çağımız koşullarında? İleride tartışacağız.